Ayrım 9.
Peki tüm bunlar ne anlama gelmektedir? Kimya profesörü Perry Reeves ise bu soruya şöyle bir cevap verir. Bir insan amino asitlerin rastlantısal olarak birleşiminden ne kadar fazla muhtemel yapı oluşabileceğini düşündüğünde, hayatın gerçekten de bu şekilde ortaya çıktığını düşünmenin akla aykırı geldiğini görür. Böyle bir işin gerçekleşmesinde bir büyük inşa edicinin var olduğunu kabul etmek akla çok daha uygundur. Bir tanesinin bile tesadüfen oluşması imkansız olan bu proteinlerden, ortalama 1 milyon tanesinin tesadüfen uygun bir şekilde bir araya gelip eksiksiz bir insan hücresini meydana getirmesi ise milyarlarca kez daha imkansızdır. Kaldı ki bir hücre hiçbir zaman için bir protein yığınından ibaret değildir. Hücrenin içinde proteinlerin yanı sıra nükleik asitler, karbonhidratlar, lipidler, vitaminler, elektrolitler gibi başka birçok kimyasal madde, gerek yapı gerekse işlev bakımından belli bir oran, uyum ve tasarım çerçevesinde yer alırlar. Her biri de birçok farklı organelin içinde yapı taşı veya yardımcı molekül olarak görev yaparlar. New York Üniversitesi Kimya Profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro, sadece basit bir bakteride bulunan 2000 çeşit proteinin rastlantısal olarak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. İnsan hücresinde ise yaklaşık 200 bin çeşit protein vardır. Elde edilen rakam 10 üstü 40 binde bir ihtimaldir. Bu sayı bir rakamının yanına 40 bin tane sıfır gelmesiyle oluşan akıl almaz bir sayıdır. Cardiff Üniversitesi'nden uygulamalı matematik ve astronomi profesörü Chandra Vikramasinghe bu rakam karşısında şu yorumu yapar. Bu rakam 10 üstü 40 bin, Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir. Bu gezegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman hayatın doğabileceği bir ilkel çorba olmamıştır ve yaşamın başlangıcı rastlantısal olarak gerçekleşemeyeceğine göre amaçlı bir aklın ürünü olmalıdır. Sir Fred Hoyle ise tüm bu rakamlar karşısında şu yorumu yapar. Aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun kabul edilmemesinin nedeni bilimsel değil, psikolojiktir. Hoyle'un psikolojik dediği neden, evrimcilerin hayatın yaratılmış olduğunu kabullenmemek için kendilerine yaptıkları şartlandırmadır. Bu kişiler Allah'ın varlığını kabul etmemeyi kendilerine temel amaç olarak belirlemişlerdir. Sırf bu amaç yüzünden imkansız olduğunu kendilerinin de gördüğü akıl almaz senaryoları savunmaya devam ederler. Sol elli proteinler. Protein oluşumuyla ilgili evrimci senaryonun neden imkansız olduğunu biraz daha detaylı olarak inceleyelim. Canlılarda bulunan bir protein molekülünün meydana gelmesi için yalnızca uygun amino asitlerin uygun sırada dizilmeleri yeterli değildir. Bunun yanı sıra proteinlerin yapısında bulunan 20 çeşit amino asitten her birinin de yalnızca sol 50 olması gereklidir. Kimyasal olarak aynı amino asitin hem sağ 50 hem de sol 50 olmak üzere iki farklı türü vardır. Bunların aralarındaki fark üç boyutlu yapılarının birbiriyle zıt yönlü olmasından kaynaklanır. Aynen insanın sağ ve sol elleri arasındaki farklılık gibi. Her iki gruptan amino asitler de birbirleriyle rahatlıkla bağlanabilir. Ancak yapılan incelemelerde şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkmıştır. En basit organizmadan en mükemmeline kadar bütün canlılardaki proteinler sadece sol 50 amino asitlerden oluşmaktadır. Proteinin yapısına katılacak tek bir sağ 50 amino asit bile o proteini işe yaramaz hale getirmektedir. Hatta bazı deneylerde bakterilere sağ 50 amino asitlerden verilmiş, ancak bakteriler bu amino asitleri derhal parçalamışlar. Bazı durumlarda ise bu parçalardan yeniden kendi kullanabilecekleri sol 50 amino asitleri inşa etmişlerdir. Bir an için evrimcilerin dediği gibi canlılığın tesadüflerle oluştuğunu varsayalım. Bu durumda yine tesadüflerle oluşmuş olması gereken amino asitlerden doğada sağ ve sol 50 olmak üzere eşit miktarlarda bulunacaktı. Dolayısıyla tüm canlıların bünyelerinde sağ ve sol 50 amino asitlerden karışık miktarlarda bulunması gerekirdi. Çünkü kimyasal olarak her iki gruptan amino asitlerinde birbirleriyle rahatlıkla birleşmesi mümkündür. Oysa bütün canlı organizmalardaki proteinler yalnızca sol elli amino asitlerden oluşmaktadır. Proteinlerin nasıl olup da bunların içinden yalnızca sol ellilerini ayıkladıkları ve nasıl aralarına hiçbir sağ elli amino asitin karışmadığı, evrimcilerin hiçbir açıklama getiremedikleri konulardan birisi olarak kalmıştır. Evrimciler böyle özel ve bilinçli bir seçiciliği hiçbir şekilde açıklayamamaktadırlar. Dahası açıkça görüldüğü gibi proteinlerin bu özelliği evrimcilerin tesadüf açmazını daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Anlamlı bir proteinin meydana gelmesi için az önce de anlattığımız gibi yalnızca bunu oluşturan amino asitlerin belli bir sayıda, kusursuz bir dizilimde ve özel bir üç boyutlu tasarıma uygun olarak birleşmeleri artık yeterli olmayacaktır. Bütün bunların yanında bu amino asitlerin hepsinin sol elli olanlar arasından seçilmiş olması ve içlerinde bir tane bile sağ elli amino asit bulunmaması da zorunludur. Çünkü amino asit dizisine eklenen hatalı bir sağ elli amino asitin yanlış olduğunu tespit ederek onu zincirden çıkaracak herhangi bir doğal ayıklama mekanizması da mevcut değildir. Bu yüzden tek bir sağ elli amino asitin bile sol elli amino asitlerin arasına karışmaması gerekir. Bu da rastlantı kavramını bir kez daha devre dışı bırakan bir durumdur. Bu durum evrimin gözü kapalı bir savunucusu olan Britannica Bilim Ansiklopedisi'nde şöyle ifade edilir. Yeryüzündeki tüm canlı organizmalardaki amino asitlerin tümü, proteinler gibi karmaşık polimerlerin yapı blokları aynı asimetri tipindedir. Adeta tamamen sol ellidirler. Bu bir bakıma, milyonlarca kez havaya atılan bir paranın hep tura gelmesine, hiç yazı gelmemesine benzer. Moleküllerin nasıl sol el ya da sağ el olduğu tamamen kavranılamaz. Bu seçim anlaşılmaz bir biçimde, yeryüzü üzerindeki yaşamın kaynağına bağlıdır. Bir parça milyonlarca kez havaya atıldığında hep tura geliyorsa, bunu tesadüfle açıklamak mı, yoksa birinin bilinçli bir şekilde havaya atılan paraya müdahale ettiğini kabul etmek mi daha mantıklıdır? Cevap ortadadır. Ancak evrimciler bu açık gerçeğe rağmen, sırf bilinçli bir müdahalenin varlığını kabul etmek istemedikleri için tesadüfe sığınmaktadırlar. Amino asitlerdeki sol ellilik olayına benzer bir durum, nükleotidler yani DNA ve RNA'nın yapı taşları içinde geçerlidir. Bunlar da canlı organizmalarda bulunan bütün amino asitlerin tersine yalnızca sağ elli olanlarından seçilmişlerdir. Bu da tesadüfle açıklanamayacak bir durumdur. Sonuç olarak yaşamın kaynağının tesadüflerle açıklanmasının mümkün olmadığı, baştan beri incelediğimiz olasılıklarla kesin olarak ispatlanmaktadır. 400 amino asitten oluşan ortalama büyüklükteki bir proteinin sadece sol 50 amino asitlerden seçilme ihtimalini hesaplamaya kalksak, 2 üstü 400'de yani 10 üstü 120'de birlik bir ihtimal elde ederiz. Bu astronomik rakam hakkında bir fikir vermek için, evrendeki elektronların toplam sayısının bu sayıdan çok daha küçük olduğunu yaklaşık 10 üstü 79 olarak hesaplandığında belirtelim. Bu amino asitlerin gereken dizilimi ve işlevsel biçimi oluşturma ihtimalleri ise çok daha büyük rakamları doğurur. Bu ihtimalleri de ekler ve olayı birden fazla sayıda ve çeşitli proteinin oluşmasına uzatmaya kalkarsak hesaplar tamamen içinden çıkılamaz hale gelir. Uygun bağlantı şart. Tüm bu saydıklarımıza rağmen evrimin çıkmazları bitmiş değildir. Bir proteinin meydana gelebilmesi için gerekli olan amino asit çeşitlerinin uygun sayı ve sıralamada ve gereken üç boyutlu yapıda dizilmeleri de yetmez. Bunun için aynı zamanda birden fazla kola sahip amino asit moleküllerinin yalnızca belirli kollarıyla birbirlerine bağlanmaları gerekmektedir. Bu şekilde yapılan bir bağ, peptit bağı adı verilir. Amino asitler farklı bağlarla birbirlerine bağlanabilirler. Ancak proteinler yalnızca ve yalnızca peptit bağlarıyla bağlanmış amino asitlerden meydana gelirler. Bunu bir benzetme ile gözünüzde canlandırabilirsiniz. Örneğin bir arabanın bütün parçalarının eksiksiz ve yerli yerinde olduğunu düşünün. Fakat tekerleklerden birisi oturması gereken yere vidalarla değil de bir tel parçasıyla ve dairesel yüzü yere bakacak bir biçimde tutturulsun. Böyle bir arabanın motoru ne kadar güçlü olursa olsun, teknolojisi ne kadar ileri olursa olsun, bir metre bile gitmesi imkansızdır. Görünüşte her şey yerli yerindedir. Ancak tekerleklerden birisinin yerine olması gereken farklı bir biçimde bağlanması, bütün arabayı kullanılmaz hale getirir. İşte aynı şekilde bir protein molekülündeki tek bir amino asitin bile diğerine peptit bağından başka bir bağla bağlanmış olması bu molekülü işe yaramaz hale getirecektir. Yapılan araştırmalar amino asitlerin kendi aralarındaki rastgele birleşmelerinin en fazla %50'sinin peptit bağı ile olduğunu, geri kalanının ise proteinlerde bulunmayan farklı bağlarla bağlandıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bir proteinin tesadüfen oluşabilmesi ihtimalini hesaplarken, sol ellilik zorunluluğunun yanı sıra her amino asitin kendinden önceki ve sonraki ile yalnızca ve yalnızca peptit bağı ile bağlanmış olması zorunluluğunu da hesaba katmak gerekmektedir. Bu ihtimalde proteindeki her amino asitin sol elli olması ihtimaliyle hemen hemen aynıdır. Yani yine 400 amino asitlik bir proteini ele alacak olursak, bütün amino asitlerin kendi aralarında yalnızca peptit bağıyla birleşmeleri ihtimali 2 üstü 399'da bir ihtimaldir. Sıfır ihtimal, yan sayfadaki tabloda görüldüğü gibi 500 amino asitlik bir protein molekülünün meydana gelme ihtimali, birin yanına 950 sıfırın gelmesiyle oluşan ve aklın kavrama sınırlarının çok ötesindeki astronomik bir sayıda bir ihtimaldir. Bu yalnızca kağıt üstündeki bir ihtimaldir. Pratikte ise böyle bir ihtimalin gerçekleşme şansı sıfırdır. Matematikte 10 üstü 50'de 1 veya daha küçük bir ihtimal, istatistiksel olarak gerçekleşme ihtimali sıfır olan bir ihtimal olarak tanımlanır. 500 amino asitli ortalama bir protein molekülünün uygun çeşit ve sıralamada dizilmeleri ihtimalinin yanı sıra, içerdiği amino asitlerin hepsinin yalnızca sol elli olması ve bu amino asitlerin her birinin de yalnızca peptit bağı kurması ihtimali 10 üstü 950'de 1 ihtimaldir. 500 amino asitli bir proteinin tesadüfen oluşabilme şansı sıfır olasılık. Faydalı bir proteinin meydana gelebilmesi için 3 temel şart vardır. Birinci şart, protein zincirindeki bütün amino asitlerin doğru çeşitte ve dizilimde olmaları. İkinci şart, zincirdeki bütün bu amino asitlerin hepsinin sol elle olmaları. Üçüncü şart, bu amino asitlerin birbirleri arasında yalnızca peptit bağı denilen özel bir kimyasal bağla bağlanmış olmaları. Bu nedenle bu proteinin tesadüfen oluşabilmesi için bu üç temel şartın hepsinin aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Proteinin tesadüfen oluşabilme ihtimali de bu şartların tek tek gerçekleşebilme ihtimallerinin çarpımına eşittir. Bu durumda örneğin 500 amino asit içeren ortalama bir protein molekülü için 1. Amino asitlerin uygun dizilme ihtimali, proteinlerin yapısında kullanılan 20 amino asit çeşidi vardır. Buna göre her amino asitin bu 20 çeşit içinden doğru seçilme ihtimali eşittir 1 bölü 20. 500 amino asitin hepsinin birden doğru seçilme ihtimali eşittir 1 bölü 20 üstü 500 eşittir 1 bölü 10 üstü 650 eşittir 10 üstü 650'de bir ihtimal. 2. Amino asitlerin sol elli olma ihtimali, tek bir amino asitin sol elli olma ihtimali eşittir 1 bölü 2. 500 amino asitin hepsinin aynı anda sol elli olmaları ihtimali eşittir 1 bölü 2 üstü 500 eşittir 1 bölü 10 üstü 150 eşittir 10 üstü 150'de bir ihtimal. 3. Amino asitlerin aralarında peptit bağı ile bağlanmaları ihtimali. Amino asitler aralarında farklı kimyasal bağlarla bağlanabilirler. Faydalı bir protein oluşabilmesi için zincirdeki bütün amino asitlerin aralarında yalnızca peptit bağı adı verilen özel bir kimyasal bağla bağlanmış olmaları gereklidir. Amino asitlerin aralarında başka bir kimyasal bağla değil de peptit bağıyla bağlanmaları ihtimalinin %50 olduğu hesaplanmıştır. Buna göre iki amino asitin aralarında peptit bağı kurmaları ihtimali eşittir 1 bölü 2. 500 amino asitin hepsinin birden aralarında peptit bağı yapmaları ihtimali eşittir 1 bölü 2 üstü 499 eşittir 1 bölü 10 üstü 150 eşittir 10 üstü 150 de bir ihtimal. Toplam ihtimal eşittir 1 nokta x 2 nokta x 3 nokta eşittir 1 bölü 10 üstü 650 x 1 bölü 10 üstü 150 x 1 bölü 10 üstü 150 eşittir 1 bölü 10 üstü 950 eşittir 10 üstü 950 de bir ihtimal. 500 amino asitlik bir protein molekülünün tesadüfen oluşma imkansızlığı bu boyutlara varırken, isterseniz zihninizi imkansızlığın daha da ileri boyutlarıyla biraz daha zorlayalım. Hayati bir protein olan hemoglobin molekülünde yukarıdaki örnek proteinden daha fazla 574 tane amino asit bulunur. Şimdi bir de şunu düşünün. Vücudunuzdaki milyarlarca kırmızı kan hücresinden yalnızca bir tanesinde tam 280 milyon hemoglobin bulunur. Oysa bırakın bir kırmızı kan hücresini, onun tek bir proteininin dahi deneme yanılma yöntemiyle meydana gelebilmesi için dünyanın ömrü yetmemektedir. Tek bir protein molekülü oluşturabilmek için amino asitlerin dünya kurulduğundan beri art arda hiç vakit kaybetmeden deneme yanılma yoluyla birleşip ayrıldıklarını farz etsek bile, yine de 10 üstü 950'de bir ihtimali yakalamaları için gereken süre, dünyanın bugüne kadarki ömründen fazladır. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç, evrimin daha tek bir proteinin oluşumunu açıklama aşamasında korkunç bir imkansızlığa gömüldüğüdür. Doğada deneme yanılma mekanizması var mı? Son olarak buraya kadar bazı örneklerini sıraladığımız ihtimal hesaplarının temel mantığıyla ilgili çok önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Yukarıda hesapladığımız ihtimaller, proteinlerin rastlantısal olarak oluşumunun imkansız olduğunu göstermektedir. Ancak olayın çok daha önemli ve evrimciler açısından içinden çıkılmaz bir yönü vardır. Gerçekte doğada bu ihtimallerin deneme süreciyle başlayamaz. Çünkü doğada deneme yanılma yoluyla protein üretmeye çalışan bir mekanizma yoktur. 500 amino asitlik bir proteinin oluşma ihtimalini göstermek için tabloda verdiğimiz hesaplar sadece ideal, gerçek hayatta rastlanmayacak bir deneme yanılma ortamı için geçerlidir. Yani görünmez bir gücün rastgele 500 amino asiti birleştirip sonra bunun yanlış olduğunu görüp hepsini tek tek ayırıp sonra ikinci kere değişik bir sırada dizdiğini fark ettiğimiz hayali bir mekanizma olduğu takdirde yararlı proteinin elde edilmesi ihtimali 10 üstü 950'de 1'dir. Her denemede amino asitlerin tek tek ayrılıp yeni bir sırada dizilmesi gerekmektedir. Ayrıca her denemede 500 amino asit de eklendikten sonra sentezin durdurulması ve tek bir amino asitin bile fazladan araya karışmasının engellenmesi, proteinin oluşup oluşmadığına bakılması, oluşmadığında hepsinin çözülüp yeni bir dizilimin denenmesi gerekmektedir. Ayrıca her denemede araya başka hiçbir yabancı kimyasal maddenin de kesinlikle karışmaması gerekmektedir. Deneme esnasında oluşan zincirin 500 halkaya ulaşmadan parçalanmaması da şarttır. Yani baştan beri bahsettiğimiz ihtimaller başını, sonunu ve her aşamasını bilinçli bir mekanizmanın yönettiği, yalnızca amino asitlerin seçiliminin şansa bırakıldığı, kontrollü bir mekanizmayla gerçekleşmektedir. Böyle bir mekanizmanın doğal şartlarda var olması ise mümkün değildir. Dolayısıyla doğal ortamda bir proteinin oluşması, ihtimal olarak bir yana, teknik olarak imkansızdır. Aslında bu konuda ihtimallerden bahsetmek bile son derece bilim dışı bir üsluptur. Bazı bilgisiz evrimciler bu konuyu bir türlü anlayamazlar. Protein oluşumunu basit bir kimyasal reaksiyon sandıkları için, amino asitler reaksiyon sonucu birleşip protein yapar gibi komik mantıklar kurarlar. Oysa cansız doğada rastgele gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ancak basit ve ilkel bileşikler meydana getirebilirler. Bunların sayısı ve çeşidi de belli ve sınırlıdır. Biraz daha kompleks bir kimyasal madde için dev fabrikalar, kimyasal tesisler, laboratuvarlar devreye girer. İlaçlar, günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal madde hep bu cinstendir. Proteinler ise endüstride üretilen bu kimyasal maddelerden çok daha kompleks yapılara sahiptirler. Dolayısıyla her parçasının yerli yerine ve planlı bir biçimde oturması gereken mekanik bir tasarım ve mühendislik harikası proteinlerin rastgele kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşabilmeleri kesinlikle mümkün değildir. Yukarıda anlattığımız tüm imkansızlıkları bir an için bir kenara bırakıp, yine de yararlı bir protein molekülünün tesadüfen kendi kendine oluştuğunu varsayalım. Ancak bu noktada da evrim bir kez daha çıkmaza girer. Çünkü bu proteinin varlığını sürdürebilmesi için, o anda içinde bulunduğu doğal ortamdan yalıtılıp çok özel şartlarda korunması gereklidir. Aksi takdirde bu protein dünya yüzeyindeki şartların etkisiyle anında parçalanacak veya başka asitler, amino asitler ya da diğer kimyasal maddelerle birleşerek özelliğini kaybedecek, yararsız bambaşka bir madde haline dönüşecektir. Canlılığın ortaya çıkışına cevap arayan evrimsel çırpınışlar. Canlılığın ilk olarak nasıl ortaya çıktığı sorusu, evrim teorisi açısından o denli büyük bir çıkmazdır ki, evrimciler bu konuya ellerinden geldiğince değinmemeye çalışırlar. Konuyu ilk canlılık tesadüfi bir takım faktörlerin etkileşimiyle suda oluştu gibi sözlerle geçiştirmeye uğraşırlar. Çünkü bu konuda içine düştükleri çıkmaz, hiçbir şekilde aşılabilecek türden değildir. Paleontolojik evrim konularının aksine, bu konuda çarpıtmalar ve taraflı yorumlarla teorilerine yontabilecekleri fosiller de yoktur ellerinde. Bu nedenle evrim teorisi daha başlangıç noktasında çökmektedir. Bir noktayı akılda tutmakta yarar var. Evrim sürecinin herhangi bir aşamasının imkansız olduğunun ortaya çıkması, teorinin tümden yanlışlığını ve geçersizliğini göstermesi için yeterlidir. Örneğin sadece proteinlerin tesadüfen oluşumunun imkansızlığının ispatlanması, evrimin daha sonraki aşamalara ait tüm diğer iddialarını da çürütmüş olur. Bu noktadan sonra insan ve maymun kafataslarını alıp üzerlerinde spekülasyonlar yapmanın da hiçbir anlamı kalmaz. Canlılığın nasıl olup da cansız maddelerden oluşabildiği, uzunca bir süre evrimcilerin pek fazla yanaşmak istemedikleri bir sorundu. Ancak devamlı olarak göz ardı edilen bu problem giderek kaçınılamayacak bir sorun haline geldi ve 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde başlayan bir dizi araştırmayla aşılmaya çalışıldı. İlk cevaplanması gereken soru şuydu. İlkel dünyada ilk canlı hücre nasıl ortaya çıkmış olabilirdi? Daha doğrusu evrimciler bu soru karşısında ne gibi bir açıklama getirmeliydiler? Soruların cevabı deneylerle bulunmaya çalışıldı. Evrimci bilim adamları ve araştırmacılar bu soruları cevaplamaya yönelik fakat yine fazla ilgi uyandırmayan bazı laboratuvar deneyleri yaptılar. Hayatın kökeni konusunda evrimcilerin en çok itibar ettikleri çalışma ise